Ayrım 6.
Evet, bunu sizlere soracağız, millete soracağız. Milletin nabzını yoklayacağız, ondan sonra yapacağız. Merak etmeyin, şuna inanın ki her partili rejimde tek parti diktatörlüğe götürür. Bizim böyle bir niyetimiz yok. 11 Ekim 1980 günü Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'in Hamzakoy'daki silahlı kuvvetlerin güvencesi altında bulundukları süre sona ermişti. Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş haklarında yasal soruşturma açılıp durumları tutukluluğa dönüşürken, Ecevit ile Demirel'e Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltuk imzasını taşıyan şu yazı veriliyordu. 1. Silahlı kuvvetlerce belli bir yerde güvence altında bulundurulmanız sona ermiştir. 2. İkametgahınızda da gerekli koruma ve emniyet tedbirleri 12 Eylül'den evvel olduğu gibi alınacaktır. 3. Siyasi parti faaliyetleri yasaklanmış olduğundan a. Siyasi amaçlı ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmayacak ve beyanet vermeyecek, b. Evinizde bu amaca yönelik toplantılar tertip etmeyecek, c. Bu amaçlı toplantılara katılmayacak, d. Şehir içinde lehte ve aleyhte toplantı ve gösterilere neden olabilecek faaliyetlerde bulunmayacak, e. Bunların haricinde normal ziyaretlerinizi yapabilecek ve makul ölçüler içinde ziyaretçi kabul edebileceksiniz. 4. Ankara dışı yurt içi seyahatlerinizi güvenlik önlemleri için sıkı yönetim komutanına bildiriniz. 5. Yeni yönetimin bugüne kadar yayınlamış olduğu karar ve bildirilerdeki esaslara uymanızı ve yeni yönetimin politikasını veya icraatını etkileyebilecek her türlü davranış ve beyanlardan sakınmanızı önemle rica ederim. Milli Güvenlik Konseyi emriyle. Demirel ve Ecevit'e verilen bu yazılar bilgi için Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na da gönderildi. İsmi okunanlar bir adım öne çıksın diye yüksek sesle bağırdı Yüzbaşı Yılmaz Eryanıkoğlu. Yanında birkaç dakika önce bir ciple dil okuluna gelen bir albay vardı. 11 Ekim 1980 gecesi dil okulunda gözetim altında bulunan tüm parlamenterler okul komutanlığı tarafından aniden toplantıya çağrılmışlardı. Herkes heyecanlıydı. Birbirlerine döndüler. Ne oluyor acaba diye endişeyle baktılar. Ancak bu endişenin altında gizli bir sevincin de yattığı belliydi. Çünkü bir gün önce ziyaret saatinde parlamenterleri ziyarete gelen ailelerin bazıları birkaç gün içinde serbest bırakılacaklarını öğrendiklerini söylemişlerdi. Acaba? Geniş salonda çıt çıkmıyordu. Sadece okunan isimler salonda derinden yankılanıyor, ismi okunan parlamenter gruptan ayrılarak bir adım öne çıkıyordu. Herkes kendi ismi okunacak mı, okunmayacak mı diye merak ederken, bir adım öne çıktığında başka daha kimlerin bir adım önde olduğuna bakıyor ve orada gördüklerine dayanarak öne çıkışın anlamını kavramaya çalışıyordu. İsimlerin okunması bitti. AP'lilerin tümü bir adım öne çıkmıştı. MHP ve MSP'lilerin tümü arkadaydı. CHP'lilerden ise Erol Saracoğlu, Selahattin Öcal, Ahmet Türk, Ferhat Aslantaş ile 27 Mayısçı Ahmet Yıldız da ismi okunmayanlar arasında yer almışlardı. Ahmet Yıldız ile Ferhat Aslantaş daha sonra Halk Evleri davasından yargılanacak, diğer 3 CHP milletvekili ise milletvekilleri sırasında işledikleri siyasi olmayan ufak tefek suçlardan dolayı yargılanacaklardı. İsmi okunanlar serbest bırakılıyordu. Kimin içeride kalacağı, kimin serbest bırakılacağı kesinleşince MHP'li Agah Oktay'ın sesi duyuldu. Vah Türkiye vah! MSP'liler ellerindeki tesbihleri çekip dua okumaya başlarken bu kez albayın sesi yükseldi. İsmini okuduklarımız lütfen hemen eşyalarını toplasınlar. Hemen çıkacaklar. Kime ait olduğu belli olmayan bir başka ses merakla sordu. Hemen mi? Evet, lütfen hemen eşyalarınızı hazırlayın. Sevinçle burukluk birbirine karıştı. Çıkanlar geride bıraktıkları arkadaşları adına üzülmenin burukluğunu yaşarken, duydukları sevincin pek tadına varamadılar. Kalanlar içeride kalmanın başlarına neler getireceğini düşünürken, dışarı çıkanların sevincini pek paylaşamadılar. Okulun önüne iki tane otobüs getirilmişti. Gece saat 23'tü. Otobüsler ana güzergahlar doğrultusunda yol alırken, parlamenterler kendi evlerine en yakın yerlerde otobüsten tek tek inmeye başladılar. Saat 24'e çok az bir zaman kalmıştı. sokağa çıkma yasağının başlamasına çok az bir süre kaldığı için sokağa çıkma yasağını son anda ihlal etmek istemiyorlardı. Ellerindeki çantalarla evlerinin zilini çaldılar. 3. Bölüm. Ecevit'in CHP Genel Başkanlığından istifası. Tek bir daktilo kağıdına yazılmış metni önce Hayrettin Uysal okumaya başladı. 4-5 çift meraklı gözün önünde Uysal bir solukta okuduğu metinden başını kaldırdığında "Efendim, bu benim gönlümden kopuyor," diye ayağa fırladı. "Çok büyük bir muhalefet hareketidir bu. Siz bununla 12 Eylül'ü gerçekten sarsacaksınız." Odadakiler birbirine baktı. Ne oluyor gibilerinden. Hayrettin Uysal elindeki metni Gündüz Ökçün'e uzattı. Ökçün de bir solukta okudu. O da ayağa fırladı. "Çok güzel bir metin efendim. Kelimenin tam manasıyla enfes. Tamamen katılıyorum." Sonra metin Somuncu aldı. Metni okurken sandalyesinden yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Büyük bir şaşkınlık içinde ağzından önce uzun bir "Aa!" çıktı. Ardından "Ama efendim, ama bu sizin istifanız. Hani 3 gün önce konuşmuştuk, yani Hamza Koy'dan geldiğiniz gün. O gün 12 Eylül, 12 Mart değildir demiştiniz. Şimdi 12 Mart'taki gibi bir çıkış yapıyorsunuz. İzin verir misiniz, şunu bir tartışalım." Ecevit bıçak gibi kesti. "Hayır, neyi tartışacaksınız?" Metin Somuncu, "Hayır efendim, tartışalım. Ne getirir, ne götürür. Bu dönemde partiyi genel başkansız bırakmak doğru mudur, yanlış mıdır? Biz ne olacağız burada? Biz ne yapacağız şimdi?" Ecevit'le Somuncu arasındaki bu kısa diyalog sürerken Coşkun Karagözoğlu oturduğu koltuktan ok gibi fırladı. Metin Somuncu'nun elinde tuttuğu Ecevit'in istifa mektubunu bir anda aldı. Yüreği çarparak okudu ve Ecevit'e dönerek düşüncesini belirtti. "Evet, tartışmamız gerekir efendim. Ben Sayın Somuncu'ya katılıyorum. Mutlaka tartışalım." İstifa yazısını okumak odada bulunanlar içinde en son Genel Sekreter Mustafa Üstündağ'a nasip oldu. Neye uğradığını şaşıran Üstündağ'ın yüzü bir anda allak bullak oldu. Önce durakladı, sonra arkadaşları gibi o da oturduğu koltuktan fırladı. "Efendim, ne olursunuz, hiç olmazsa 1 saat, çok değil, hiç olmazsa 1 saat tartışalım. Kararınızı ondan sonra verin. Siz ne yapıyorsunuz?" Ecevit, "Siz ne söylüyorsunuz? Ya Süleyman Demirel benden önce istifa ederse benim durumum ne olacak?" "Bay Demirel, Bay Ecevit deyimleri benim için teferruattır. Burada tez benim. Bu tür seslere pek kulak asmam. Beni AP Genel Kongresi seçti. Genel Kongre ile geldim, Genel Kongre ile giderim. Genel Başkanlıktan neden istifa edeyim?" Bu aynı saatlerde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in değerlendirmesiydi. Demirel, Ecevit'in istifa haberini ve gerekçesini duyduğunda düşüncesini belirtmeyi şöyle sürdürüyordu. "Toplasınlar kongreyi, güçleri yeterse beni partinin kongresinde devirsinler. Yoksa istifa için bir neden görmüyorum. Bu lafların niçin çıktığını bilmiyorum. Bunlar başka bir olaydan, Sayın Ecevit'in istifasından galat. Ben yerimdeyim ve kıpırdamaya da hiç niyetim yok. Bay Ecevit, Bay Demirel." 15 Ekim 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık bir basın toplantısı düzenledi. Yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci çeşitli soruların karşılığını bulabilmek amacıyla Milli Güvenlik Konseyi MGK Genel Sekreterliğine başvurmuş, zamansızlık nedeniyle bu sorulara tek tek yanıt vermek Genel Sekreterlik tarafından mümkün olamamıştı. Bu nedenle de Genel Sekreter Orgeneral Saltık, MGK'nın de iznini alarak bir basın toplantısı düzenlemeye uygun görmüştü. 12 Eylül'den sonra değişik çevrelerde 12 Eylül'ün beyni olarak nitelendirilen Saltık, 12 Eylül'den 15-20 gün kadar önce İzmir'deki ordu komutanlığına atanmıştı. Askerlerin deyimiyle Saltık'ın İzmir'deki ordu komutanlığına atanması tam bir örtme tayiniydi. Genel Sekreterlik'te bulunduğu süre içinde ince zekasıyla MGK Genel Sekreterliğini ustaca yürüten, uygulamaları sırasında hemen hemen hiçbir açık vermeyen Orgeneral Saltık üzerinde 12 Eylül'ün ilk günlerinde bir başka nedenle daha durulmuştu. Başbakanlık. Saltık Paşa'nın bir ara başbakanlığa atanması söz konusu olmuş ama MGK sivil bir başbakanı daha uygun görmüştü. Orgeneral Saltık belli zamanlarda gerek ordu içinden gerek sivil kesimden gelen güçlüklerin üstesinden gelmesini her zaman bilmiş, bu nedenle de yönetim tarafından kişiliği üzerinde tam bir mutabakat sağlamıştı. Hatta Amerikalılar kendisiyle her görüşmeden sonra çok fazla etkileniyorlar. Yaptığı görüşmeler sırasında söylediği sözlerin anlamı ve doğrultusu ne olursa olsun en ufak bir kıpırdama ve mimik görmediklerinden dolayı önce şaşırıyorlar. Konunun nasıl değerlendirildiğini yüz ifadesinden değil ancak kullandığı sözcüklerden çıkarmaya çalışıyorlar ve arkasından hemen ekliyorlardı. General Saltık çok usta bir poker oyuncusu. Jest ve mimiklerinden hiçbir şey anlamak mümkün değil. İhtilalin beyni. General Saltık galiba çift beyin taşıyor. Sohbet havası içinde geçen basın toplantısında Saltık Paşa değişik konulara değinirken siyasal partiler ve liderlerle ilgili şu vurgulamalarda bulunuyordu. Türkiye'de siyasi barışın devam etmesine büyük ölçüde önem veriyoruz. Siyasi partilerin faaliyetleri bu nedenle durdurulmuştur. Sorular içinde siyasi partiler ve seçim yasalarının iki partiye olanak tanıyacak şekilde mi düzenleneceği sorusu var. Kesinlikle böyle. Parti sayısında, konusunda bir sınırlama düşünülemez. Ama seçim kanununda içinden geçtiğimiz 10 yıllık hatta daha evvelki koalisyonlar nedeniyle doğan sıkıntıları bertaraf edecek ilkeler en uygun şekilde yer almaya çalışacak. Liderlerin bir süre siyasetten men edileceği konusunda bir söylenti var deniliyor. Bu hususun anayasaya da gireceği söyleniyor. Böyle bir yaklaşım şu anda düşünülmüyor. Ancak bugünkü noktaya gelişimizde ve memleketin demokratik parlamenter rejiminin işlemeyişindeki önemli faktörleri mutlaka göz önünde tutacağımıza değinmek isterim. Ben iki o dönem liderinin tekrar kol kola girmelerinin dahi barışı sağlayabilecek etken olduğu inancında değilim. Siyasi ortam içinde öyle zannediyorum ki ne Demirel ne Ecevit bu dönemde yol gösterici demeçler vermek, bir başka deyişle siyasi polemik yaratma yoluna gitmeyeceklerdir inancındayım. Saltık Paşa'nın 12 Eylül'den hemen hemen bir ay sonra 15 Ekim günü düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler, gerçekte askeri yönetimin siyasal partilere ve liderlere bakış açısının yavaş yavaş biçimlenmekte olduğunu gösteriyordu. Ama aynı basın toplantısından Ecevit'in istifasının çıkacağını Saltık Paşa'nın kendisi bile düşünmemişti. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık, söz konusu basın toplantısını sadece yabancı basın mensuplarına açık tutmuştu. O günlerden başlayarak Ankara çok yoğun yabancı gazeteci akınına uğrayacak ve böylesi bir yoğunluk 3 yıl boyunca sürüp gidecekti. Basın toplantısına Ankara'daki Türk gazeteciler çağrılı değildi. Ama basın toplantısı başkentte elbette duyulmuştu. Kaldı ki basın toplantısına katılan UPI, AFP, AP gibi uluslararası ajanslar basın toplantısını tüm dünyaya olduğu gibi gazetelerin İstanbul'daki merkezlerine de geçmişti. Nitekim ertesi gün Saltık'ın sözleri Türk basınında da geniş biçimde yankılanacaktı. Basın toplantısından iki gün sonra 29 Ekim 1980 günü ise MGK Genel Sekreterliği bir bildiri yayımladı. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'nden bildirilmiştir. 28 Ekim 1980 tarihinde MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık'ın yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda bazı sorulara verdiği cevaplar basının bir kısmında Bay Demirel ve Bay Ecevit'in yasaklamalar kalktığında siyasi hayata yeniden parti lideri olarak dönebilecekleri izlenimini vermeye yol açacak manşet ve ibarelerin yer almasına sebep olmuştur. Bu toplantıda siyasi faaliyetler serbest bırakıldığında Bay Demirel ve Bay Ecevit'in diğer vatandaşlar gibi siyasi faaliyetlerini sürdürebilecekleri açıklanmış ancak herhangi bir partinin lideri olacaklarına dair bir beyanda bulunulmamıştır. 12 Eylül harekatını gerektiren olaylar arasında siyasal partilerin demokratik kurallara uygun olarak işlemesine imkan verecek yolların tıkanmış olması önemli sebeplerden birini teşkil eder. Seçim ümitlerini parti liderlerinin takdir ve kararına bağlı gören, milletvekillerinin yüce ulusun kendilerine verdiği emaneti şahsi iradeleriyle kullanmayarak senato ve meclisin sorumsuz bir adalet içine düşürülmesi kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmiştir. Partiler kanunu yeniden düzenlenirken liderler sultasına yol açmayacak şekilde demokratik güvencelerin getirilmesi görüşünden hareketle siyasi parti liderlerinin belirli sürelerden daha fazla hizmet etmelerini önleyecek esaslar düşünülmektedir. Geriye dönüp bakıldığında işte bu bildiri siyasal partilerle askeri yönetimin arasını iyiden iyiye açan ve bu yönde çok önemli bir dönemeci oluşturan belge niteliğindeydi. Bildiri var olan siyasal partiler ve onların liderleri konusunda askeri yönetimin düşüncelerini ilk kez böylesine açık seçik ortaya koyuyordu. O tarihten 2 yıl sonra referanduma sunulacak anayasanın geçici maddeleriyle getirilen yasaklamaların ilk işaretinin bu bildiri olduğu çok daha sonra anlaşılacaktı. Ama bildiriyi ilk ve anında değerlendiren CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit oldu. İsmet Paşa'dan hareketle. Orgeneral Haydar Saltık'ın basın toplantısını yaptığı saatlerde Ecevit'in Oran'daki evine CHP Genel Yönetim Kurulu üyeleri gelmişti. Saltık, Ecevit ve Demirel bundan sonra liderlikte kalamazlar doğrultusunda sözler söylerken, CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstün'da doğrudan Başbakan Bülent Ulusu'ya bağlı, çaldığında doğrudan Ulusu'nun kendisi tarafından açılan telefonu arıyordu. Sayın Başbakan, biraz önce biz aramızda düşündük ve şöyle bir karara vardık. 2 gün sonra Cumhuriyet Bayramı. CHP adına Anıtkabir için bir çelenk hazırlasak, oraya koydurmak mümkün olabilir mi? Bülent Ulusu son derece nazik bir üslupla, "Efendim, ne demek? Gayet tabii biz bunu sağlarız. Yalnız ben ilgililerle müsaade ederseniz bir görüşmek isterim." 12 Eylül'den sonra askeri yönetimle gerek CHP'liler, gerekse AP'liler kanalları belli kişiler aracılığıyla açık tutmak istiyorlardı. Askeri harekata ve Hamza Koy'dan gönderilen mesajlara rağmen askerler ve partiler birbirlerine karşı yine de dikkatli davranmaya özen gösteriyorlardı. Askeri yönetimle doğrudan temas görevini CHP adına Mustafa Üstündağ üstlenmişti. CHP Genel Yönetim Kurulu üyelerinden ve eski bir asker olan İlyas Kılıç, Bülent Ulusu'yu ordudan tanıyordu. İlyas Kılıç, CHP'nin kendisiyle temas etmek istediğini söyleyince, Ulusu, "Hay hay, elbette," karşılığını vermiş ve eklemeyi unutmamıştı. "Sayın Genel Başkan'a saygılarımı iletirseniz sevinirim." Saltık'ın basın toplantısı yaptığı saatlerde CHP liderinin evinde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, arada geçen bir aylık süre içinde bir parti stratejisi geliştirmek üzerinde uzun uzun çalışmışlar ve bu arada tarihten yararlanmayı da düşünmüşlerdi. Siyasal faaliyetler yasaklandığı için partililer ne yapacaklarını bilmiyor, partililerin bir siyasal strateji geliştirmesini istiyor ama bunların da tıpkı parti yönetimleri gibi bir parti disiplini içinde derlenmesine özen gösteriyordu. Dağınık çalışmaları bir araya getirmek ve siyasal faaliyetler yasakken büyük kentlerde olduğu kadar Anadolu'nun da en uzak yerlerinde bulunan partililere ne yapılması gerektiğine ilişkin mesajlar iletmek istiyorlardı. Merkezde bulunanlar da partiler kapatılmadığına göre parti yöneticisi olarak ve bu arada herhangi bir suç işlemeden bu tür bir yönlendirmenin zorunluluğuna inanıyorlardı. Bu düşüncelerle Ecevit'in evinde bir araya gelen CHP yönetim kurulu üyelerinden bazıları genel başkanları Hamza Koy'da iken oluşturdukları stratejiyi ona aktarıyorlardı. Söze Üstündağ girdi. "Efendim, siz yokken biz şöyle bir değerlendirme yaptık. Önce şuna baktık ve karar verirken İsmet Paşa'dan yararlanalım dedik. 12 Mart'ta İsmet Paşa nasıl bir tepki göstermiş? İsmet Paşa'nın o tarihte yaptığı konuşmaları taradık. Bu konuşmaların birinde İsmet Paşa aynen şöyle diyor. Askerler ancak başarılı olursa kışlaya dönerler. Buna çok dikkat etmek gerek. Yani onların başarılı olmalarına ve kendilerini başarılı hissetmelerine. Bu sözden bizim anladığımız askerleri sıkıntıya sokmamak gerek. Dönüş yollarını açık tutmak gerek. Ne kadar kısa sürede başarılı olduklarına güvenirlerse o kadar kısa süre içinde kışlalarına dönerler. Bu görüşten hareket ederek 3 maddelik bir strateji geliştirdik. 1. 12 Eylül kaçınılmazdı. 2. Türk ordusu bir Güney Amerika ordusu değildir. Geleneği vardır, geleneğinde demokrasi vardır. Geçmişteki müdahalelere baktığımızda hep sözünde durmuş ve kışlasına dönmüştür. 3. Bunlardan hareketle biz parti olarak askerlere yardımcı olmaya çalışmalıyız. Sayın Genel Başkanım, bu nedenle 12 Mart'ta gösterilen tepkiler 12 Eylül harekatından sonra geçerli olmayabilir. Bunun için de dikkatli olmak zorundayız. Üstündağ sözlerini bitirdiği zaman Ecevit sigarasından derin bir nefes çekti, oturduğu yerden penceresinin önünde uzanan geniş yeşilliğe baktı. Evin hemen önünden başlayan yeşillik, ileride yeni yeni gelişen bir ormana dönüşüyor, ta uzaklarda da Ankara'nın Orta Doğu Gölü diye bilinen gölüne uzanıyordu. Bir an durdu, sonra tane tane konuşmaya başladı. Önce şunu bilmenizi isterim. 12 Eylül bir 12 Mart değil. 12 Eylül geçen yüzyıldan bu yana ordunun ülke yönetimine en ağır müdahalesidir. En kapsamlı, en derin bir müdahaledir. 12 Mart olmadığına göre ve bugün koşullar 12 Mart'tan çok daha farklı olduğuna göre elbette her zaman aynı çıkış yapılmaz. Bundan endişe etmeyin. Bu sözler odada bulunan Mustafa Üstündağ, Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen, Erol Tuncer, Metin Somuncu, Coşkun Karagözüoğlu'nu büyük ölçüde rahatlattı. Demek ki genel başkanları 12 Mart'ta olduğu gibi bu sefer herhangi bir çıkış yapmayacak ve görevinden istifa etmeyecekti. 12 Mart'ta o dönemde genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini ve o istifanın öyküsünü çok iyi bilen odadakiler gerçekten derin bir nefes aldılar. Ecevit sözlerini sürdürdü. Ben şimdi aslında sizlerle bir başka konuyu görüşmek istiyorum. Şu anda her türlü siyasal faaliyet yasak. Buna istesek de istemesek de uyacağız. Fakat siyasal faaliyetin dışında partililerin bir takım güncel işleri vardır. Yani personelin aylığının ödenmesi, zorunlu bazı teknik ve yasal işlemlerin yapılması gibi. Partilere siyasal çalışmayı yasaklamakta kararlıysalar yapacağımız bir şey yok, yasaklasınlar. Ama siyasal çalışmalarla yönetsel ve mali çalışmaları birbirinden ayrılsın. Bu çalışmaların sürmesine bir çekirdek kadroyla izin verilsin. Hükümetle temas kurabiliyorsunuz madem, bunu sağlamaya çalışın. Ecevit daha sonra işi pratiğe indirgedi. Hükümet eğer bu tür çalışmalara izin vermezse, parti adına veya parti içinde zamanın boşa geçirilmemesi için yapılacak çalışmalar vardır. Başlıca toplum sorunları üzerinde, uzmanların da yardımıyla eğilinerek araştırmalar yapılabilir. Olaylar yakından izlenip değerlendirme yapılabilir. Haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan arkadaşlarımızla, özellikle hukukçu arkadaşlarımızın yakından ilgilenmeleri gerekir. Son dönem parlamenter arkadaşlarımız içinde maddi bakımdan çok zor durumda olanlar vardır. Bunların kendi başlarına iş kurmaları zor olabilir. Onlara ortaklaşa yardım edilmelidir. Ayrıca gerçek ve sağlıklı bir demokratik siyasal yapı oluşturulmasına, silahlı kuvvetlerle olabildiğince sürtüşmeye girmeksizin azami katkı olanakları araştırılabilir. Burada çalım yaparak puan toplamaya kalkışmakla ihtiyat ve sorumluluğu çekingenliğe ve pasifliğe dönüştürme arasındaki sınırı çok iyi gözetmek gerekiyor. Yani puan toplamak için çalım da yapılmasın, ihtiyatlı ve sorumlu davranalım derken o gerekçeyle bir çekingenliğe ve pasifliğe de iş vardırılmasın. Biz halkın gözünde devleti ve demokrasiyi kuran partiyiz. Bu imajımızı canlı tutmamız ve pekiştirmemiz gerek. Ekonomik konulardaki kaygılarımızı 24 Ocak'tan bu yana dile getiriyoruz. Şimdi tutarlı bir tavırla sorumlu ve uyarıcı eleştirilerde bulunmayı sürdürmeliyiz. Olabildiğince az masraflı bir sürekli iletişim düzeni kurulmalı, örgüt birimleri veya kişiler olarak partili arkadaşlarla kamuoyu yoklaması ve oluşturması yapılmalıdır. Şimdi yeni bir anayasa hazırlanacak. Belki bu konuda bir takım olumsuz gelişmeleri önlemek için elimize bir fırsat geçebilir. Hazırlıklı olalım. Anayasa, seçim yasası, partiler yasası konusunda birer çalışma yapalım. Ayrıca vergi yasaları, toprak reformu, personel rejimi, kooperatifler ve diğer konularda kamuoyuna yönelik, hani böyle kendi başımıza hayal kuruyormuşuz izlenimi verecek şekilde değil, fakat herhangi bir aşamada telkinde bulunabilme olanağı elimize geçtiğinde, o yollar ve kanallar açıldığı takdirde çok iyi hazırlıklı olmamız gerek. Ekipler oluşturun. Bu konuşma olurken Ecevit'in evine Genel Yönetim Kurulu üyelerinden İlyas Kılıç, Güler Gürpınar, Hayri Öner, Gündüz Ökçün, Çetin Bozkurt, Mehmet Gümüşçi ile Orhan Akbulut da geldiler. Ecevit'in söylediklerini herkes harıl harıl not ediyordu. Çaylar içilirken Ecevit görüşlerini açıklamayı sürdürdü. Arkadaşlara iletin lütfen. Şimdi madem ki siyaset yasağı var, vakitlerini Anadolu Kulübü'nde, avukat yazıhanelerinde halimiz ne olacak diye dertleşerek geçireceklerine, bu söylediğim yönde çalışmalara katılsınlar. Ben yıllarca kendimizi toplumsal örgütlenmeye gereken önemi vermiyoruz diye eleştirdim. Toplumsal örgütlenmeye önem vermeyen bir demokratik sol parti olamaz. Televizyonu açıyoruz, esnaf ve sanatkarlar kuruluşlarında, şoför derneklerinde, Ziraat odalarında, Kızılay'da, Türk İş'te karşımıza yönetici olarak hep eski AP'li parlamenterler çıkıyor. Bu kitle örgütlerinin CHP olarak biz hiçbirinde yokuz. Şimdi madem ki siyaset yasağı var, her arkadaş kendi ilgi alanında gidip bu kuruluşlarla bağlantı kursun. Yani esnaf kökenli olan esnaf derneklerinde, çiftçi kökenli olan kooperatiflerde.